Ayrım 34, birlikte yaşadıklarım, birlikte öldüklerim. Aziz Nesin, sayfa 476. Yaşar Kemal, 19 Şubat günlü Nokta Dergisi'nden. İnci Baba ve Çiçekli Bir Hana hastanede geçmiş olsun dileğinde bulunanlar arasında ünlü yazar Yaşar Kemal de vardı. Kemal ziyaretine ilişkin olarak Nokta'yı şöyle yanıtladı. Benim İnci Baba'yla bir dostluğum yoktur. Kendisiyle vurulmadan önce 3 kez karşılaştım. 2 kez Marmara Etap Oteli'nde, bir kez de düğünde. Ben asıl çiçekçi bir hanı tanırım. Onu ziyaret için gitmiştim. Aynı odada İnci Baba'ya da geçmiş olsun dileğinde bulundum. Benim anlamadığım bu ziyarete neden bu kadar çok ilgilenildiği. Ben Gorbaçov'la konuştum. Mitterrand'la dostum. Bu konuda hiç kimse bir şey yazmadı. Hiçbir gazeteci ne Gorbaçov'la görüşmem ne de Mitterrand'la dostluğun konusunda bir soru yöneltti. Bunu doğrusu hiç anlayamıyorum. Ama bir şey daha söyleyeyim. İnci Baba'yla şimdiye kadar hiç muhabbetim olmadı. Ama hastanede gördüm. Hoş adam. Bundan sonra ahbaplığımı ilerleteceğim. Benim notum. İnme olduğumda ne Yaşar, ne İlhan, ne Çetin ziyaretime gelmişti. Mucize yazar Yaşar Kemal. Dipnot, sonradan yazılacak olan ama yazılmamış bir yazının başlığı. Yandaki not, konuşan katır. Sofya, 11 Haziran 1977, Cumartesi notu. Moskova'da birlikte olduğumuzdan beri, 1965, Yaşar Kemal'de oldukça önemli değişme olmuş. Yine başkasına büsbütün konuşma fırsatı vermiyorsa da, hiç olmazsa arada bir olsun başkalarının konuşmalarına müsaade ediyor. Bu kez sinirlenmemek için pek çok şeye aldırmadım. Ama Yaşar Kemal'i biraz daha iyi tanıdım. Yaşar 50 yaşında bir çocuk ama 5-6 yaşında kalmış koskoca bir çocuk. Bu nitelemeyi yaparken onda çocuk kalmış olmanın bütün meziyetleri yanında bütün kusurları da var. Çocuk gibi kızıyor, çocuk gibi seviniyor ama yine çocuk gibi bunları yapmacık olarak beğenilmek için ya da topluluğun merkezinde kalabilmek, ilgiyi üzerinde toplamak için yapıyor. Kızgınlıkları nedenli yapmacık olursa olsun, yapa yapa bu kendisinde bir huy olduğundan uydurduğu kızgınlığının fizik ve psikolojik etkisinde kalmamış olması olanaksız sanırım. Sinirleri bozuk. Diyelim 10 üzerinden 1 derece kızılacak bir şeye 10 derece kızıyor. Ya da yine 10 üzerinden 1 derece sevinilecek bir şeye 10 derece seviniyor. O zaman 10 derece kızılacak ya da sevinilecek durumda hiçbir şey yapma, hiçbir belirti gösterme olanağı kalmıyor. Yüzüne karşı da arkasından da herkesi övme kurnazlığını gösteriyor. Herkesin gözüne girme yollarını arıyor ve sonunda başarıyor da. İkinci gün, üçüncü gün, Zadev. İki mesajdan sonra Pen Club konuştu. Vartan İhmalyan'ın Yaşar Kemal'e mektubu. Yaşar Kemal kardeşimiz iyi ola dursun, biz gelelim masal faslına. Bir varmış, bir yokmuş. Yaşar Kemal adında büyük bir yazar varmış. Bir de ufak tefek, ihtiyar bir vartan varmış. Bu ihtiyar pek hevesliymiş masal yazmaya, karınca kararınca. Bir gün Yaşar Kemal bir kentte bu ihtiyara rastlamış. Bir mi, iki mi masalını okumuş. İhtiyarın gönlünü hoş etmek için mi ne, beğendiğini söylemiş masalı. Hatta ben senin masallarını bizim hanıma çevirtip İsveç'te, İngiltere'de filan bastırırım demiş. İsveç televizyonunda gösterileceğini söylemiş. Ama memleketten muhakkak bastırırım diye bir de bal sürüp ağzına uçuruverip gitmiş. Üstad iyi günlerde olsun. Biz gelelim ihtiyara. İhtiyarın ağzına sürülen baldan bir damla düşmüş göğsüne, düşmesiyle de iğne olup batmış yüreğine. Üstad'dan hiçbir haber çıkmadıkça da damla damla kanayıp durmuş. O kanaya dursun. Yahu üstad ne oldu şu masalın sonu? Yaşar Nabi, bir mektup, Varlık Yayın Evi. Cağaloğlu Yokuşu 40 İstanbul, telefon 226-924, 226-327, İstanbul 5 Ekim 1979. Sayın Aziz Nesin, ardımızda bırakmak üzere olduğumuz yılın olumlu olumsuz yanlarını belirtirken önümüzdeki yıldan neler beklediğinizi açıklar mısınız? 2. Bugünkü ağırlaşmış koşullar içinde ve bu kağıt kıtlığında edebiyatımızın durumu ve önümüzdeki yılda bu konuda neler beklediğinizi kısaca belirtmek lütfunda bulur musunuz? 3. Önemli gördüğünüz bir sorunu ekleyebilirsiniz. Yaşar Nabi. Yılmaz Güney. Fatoş Güney'e bir mektup, 26 Ocak 1990. Sevgili Fatoş, önce Paris'teki incelikli ev sahipliğiniz ve konukseverliğiniz için teşekkür ederim. Yazık ki zaman azlığından kısaca bir gece açıklamaya çalıştığım konu üzerinde yeterince konuşamadık. Orada da söylediğim gibi bu benim oyunlaştırmak istediğim onlarca konudan biridir. Öne alır mıyım, alamaz mıyım bilemiyorum ama çok ilgimi çeken bir konu. Oyunlaştırmak istediğim konu bir sorun değil, bir sorunsaldır. Yani Yılmaz'ın genç yaşta ölümünden sonra senin sorunun değil. Konuyu çok daha genel almak istiyorum. Örneğin Nazım Vera sorunu, Nazım'ın ölümünden sonraki Vera, Abdülhak Hamit'in ölümünden sonraki Lucien Hanım, salt ölümler değil, ayrılıklar da öyle. Arthur Miller'dan ayrıldıktan sonraki Marilyn Monroe. Örnekler çok var, konuyu bu örneklerden birine indirgemek istemiyorum. Bütün bu örneklerde ortaklaşa ne varsa onları yazmaya çalışacağım. Bu örnekler içinde seninki bir ayrıcalık da taşıyor. Çok genç yaşta yalnız kalman ve Yılmaz'la birlikteliğinizin kesintileri yüzünden. Yıllarca önce aynı ilgiyle Lucien Hanım'la görüşmeler yapmıştım. Yanılmıyorsam Lucien Hanım Abdülhak Hamit'ten 40 yaş gençti. Ama Hamit öldüğünde artık Lucien Hanım da yaşlıydı. Senin durumun bu bakımdan değişik, çok başka. Burada anlatılması gereken her şeyden önce ünlü kişilerin yaşamına toplumun egemen olmaya çalışması. Örneğin Laurence Olivier ile Vivien Leigh'in, doğru mu yazdım bilmiyorum, yaşamında da böyle oldu. Onların yaşamına salt İngiliz toplumu değil bütün dünya egemen olmaya kalktı. Onların boşanmalarına razı olmuyorlardı. Kendimden örnek vereyim, ben Arthur Miller'ın Marilyn ile evlenmesini istemiyordum. Çünkü bana göre evlenirlerse ikisinden biri kendini öldürecekti. Miller'ın kendini öldürmesi bir yazar olarak artık yazamaması demekti. Gerçekten de böyle oldu. Evliliği süresince yazamadı. Ayrılınca da Marilyn kendini öldürdü. Evet ama olaydan bana neydi, ben ne karışıyordum? Toplum ne karışır herkesin yaşamına? Bunun başlıca nedeni şu. İnsanın sevmesi demek sevdiği şeye karışması, onu tek eline alması, benimsemesi, kendinden sayması, koruması demektir. İşte bu yüzden toplum sevdiği insanların yaşamına karışıyor. Başka bir neden de insan sevdiği kişiyle özdeşleşiyor, kendini onun yerine koyuyor. Daha açık bir örnek vermem gerekirse, örneğin sen evlenirsen kendilerini Yılmaz'la özdeşleşmiş sayanlar kendilerini ihanete uğramış görecekler. Türkan Şuray'la Rüçhan'ın ayrılmalarını istemeyenler çoktu. Türkan'ın kabul ettikleri durumunun sürmesini istiyorlar. Ayrılınca da onu öylece benimseyenler Cihan'la evlenmesini istemiyor. Evliliği kabul edenler ayrılmasını kabul etmiyor. Kısacası ünlü insanlar yanlış ya da doğru toplumun değer yargıları altında eziliyor ve özgürlüklerini yitiriyorlar. İşte yazmayı tasarladığım oyunda bunları anlatmaya çalışacağım ki bunlar insanın dramıdır. Senin bu dramı yaşadığını kestiriyordum. Seninle Paris'teki o kısa konuşmamızda gerçekten bu dramı yaşadığını öğrendim. Bana bu konuda yazacağını söylemiştin. Yazarsan çok sevinirim. Toplumun bu yöndeki baskısının üzerindeki ruhsal etkisini öğrenmek istiyorum. Salt bu değil, bir de kendi kendini bağlayışın var. Bu da çok önemli. Ne demek kendi kendini bağlamak, Yılmaz'ın dünyasından kurtulamamak, ünlü kişilerin ölümlerinden sonra eşlerinin ortaklaşa dramıdır bu. Asıl zor olanı da bu. O görünmez etkiden, hatta baskıdan kurtulmadan kadın nasıl özgür olabilecek? Bir başka sorun da ünlü kadının ölümünden sonra kocasının aynı durumda kalmaması. Her neyse, bu konuda duygularını, düşüncelerini açıklamak isteyip de bana yazarsan sevinirim. İstemiyorsan yazma. Ama istiyorsan yaz lütfen. Belki duygularını açıklamak seni rahatlatabilir de. Belki de kendine saklamak istersin duygularını. Nasıl istersen. Sana iyilikler, mutluluklar diliyorum. Yılmaz'ın filmleri Türkiye'de gösterilmeye başlayacağına göre sanırım Türkiye'ye geleceksin. Belki görüşürüz. Yazmak bence konuşmaktan çok önemlidir. Çünkü yazarken insan kendi kendisiyledir, daha içtendir. Sevgilerimle. Aziz Nesin. Yusuf Atılgan. Yusuf Atılgan ölmüş. Vah yazık. 2000'e doğrudaki bir yazıdan öğrendim. 9 Ekim 1989 Pazartesi saat 7'de. Yusuf Ziya Ortaç. Bir not. Bursa'daki sürgünlüğümüzde Kerim Sadi'nin o kadar çok kötü davranışlarını görmüştüm ki, ama o zaman o kadar çok yakından tanımadığım ve kendisine o gecelerden saygım olduğu için bu davranışlarını kötüye yorumlayamıyor, yani onun davranışlarındaki kötülüğün bilincine varamıyordum. Ama sürgünden bir ya da iki yıl sonra yine birlikte Sultanahmet cezaevinde yatarken onu pek çok yakından tanıdığım için kendisiyle darılmıştım. Ondan ve öbürlerinden odamı bile ayırmıştım. Siyasi koğuşta güneşsiz, loş ve pis bir oda vardı, o odaya geçmiştim. Kerim Sadi pek küçük çıkarları için bile her türlü aşağılanmaya katlanan olduğu için yine de odama gelirdi. Bir gün ona nefretimi belirttim, şuna benzer sözler söyledim. Çok kötü insanlarsınız. Sizleri tanımadan önce hepinize saygım vardı. Şimdi gördüm ki aranızda bir Nazım Hikmet var, o kadar. Kerim Sadi bir süre yüzüme baktıktan sonra şöyle demişti. Bizi yakından tanıdın. Onu yakından tanımadığın için böyle söylüyorsun. Onu da yakından tanırsan anlardın ne olduğunu. Üsteleyerek Nazım'ın kendisince kötülüklerini sormuştum. Bir şey söylememişti. Gel zaman, git zaman gevezeyi çıkartan Remzi Gürcan, Esat Adil'in evinde, balkonda benim için buna benzer şeyler söylemişti. Remzi yalnız kendisinin mizah dergisi çıkarmasını, benim çıkarmamamı istiyor. Esat da bu düşünceye katılıyordu. O gün ikisine de ağır sözler söylemiştim. Şimdi anlıyorum ki insan birini çok yakından tanıyınca onun bütün kötü yanlarını da görüyor ve onu artık sevmiyor. Ben Yusuf Ziya Ortaç'ı çok yakından tanıyorum. Onun için ölümünden sonra ona değgin yazmam çok zor. Merhamet tüccarı. Vali Fahrettin Kerim'e kart yazıp Turhan Selçuk'u hastaneye yatırdığı için Turhan sonradan ucuza karikatür yapmayınca herkese, ama herkese onun ciğerlerinde hakkım var derdi. Herkese adıyla değil adına cığım ekleyerek konuşup gönlüne girmeyi bilirdi. Onun iyilik yapmasından öyle korkardım ki en yardıma muhtaç olduğum, en amansız kaldığım zaman bana Başbakanlık Müsteşarı Kemal Salih Sel'e, ki her şey gizli servis vesaire elindeydi bu adamın, telefon etmek istemişti de adeta yalvararak önlemiştim. Asılı aynayı tıraş olurken kırmıştım da ben duymamış olayım, alıp yerine koysun demişti. 2,5 liraya bu aynayı almıştım. Kadri Canbaz Akbaba'nın parasını düşürmüştü. Taksitle aylığından kesilmesi için ümitle rica ettiğimde de aynı sözleri söylemişti. Duymamış olayım, parayı koysun yerine. Başbakan Adnan Menderes'le bir ara arası açıktı. Bilmem hangi yabancı devlet adamının gelişinde şaleye çağrılıydı. Dönüşte söylediği, iş ettim, iş ettim Menderes'i. Küs duruyormuş, bir fıkra anlatmış somurtmuş. Bir daha anlatmış, yüzü normal olmuş, bir daha gülümsemiş, bir daha makaraları koy vermiş. Bütün sorunları fıkralarla çözmek isterdi. Orhan Seyfi, ki en eski arkadaşı, akrabası yakınıyor. Onun için söylediği, monşer ölüyü bile kıskanır. Bir büyük cenaze töreni yapılsa kıskanır, ölemediği, böyle cenaze töreni yapılmadığı için. Orhan Seyfi'nin DP'ye angaje olduğu zaman anlattığı fıkra. Acem saat vereceğim diye oğlan becermiş. Sonra sen puştmuşsun diye vermemiş. Vermezler, vermezler. Birden dom almayacaksın. Verdi. Kendi gözleri yok. Dünyayı yalnız ve yalnız Akbaba'nın gözleriyle seyrederdi. Oğlu Semih'e davranışı ki kendisine benzer çok. Karısı için ... hizmetçi olayı. Ahmet Haşim için Filarmoni Derneği fotoğrafı. Adamı söz vermeye mecbur eder sonra ... Adnan Veli'nin yazısı. Dubara çıkarırken gazeteci ... tokatlayışı. Banaydı aslında tokat. Sonra ... diye güvenmiyorum demişti. Nasıl şaklamıştı tokat. Bir yazı. Şimdi çok iyi anlıyorum. Bir yazarın çok, pek çok yakından iyice tanıdığı bir dostu ölürse, o ölen için yazı yazması pek zormuş. Yusuf Ziya Ortaç'ı çok yakından tanıdığıma inanıyorum. Bu denli yakından tanıyış onun için yazmamı zorlaştırıyor. Bir kişiyi böylesine yakından tanımak, çok güzel bir kadınla, lupla, mikroskopla ya da röntgenle bakmaya benziyor. Sürekli darılma, barışmalarla geçmiş uzun yılların dostluğudur bu. Ortaç'la olan ilişkilerimizde benim davranışım her zaman saygılı olmuştur. Bana çok yardımları, iyilikleri oldu. Bu yüzden de ortak için yazarken yansız davranamam. Çok sevdiğine beni inandırmıştır. Ne var ki onun sevgisi, sevgi anlayışı pek çoğumuzunkine benzemezdi. Kendi özgün oluşumu içinde beni gerçekten sevdiğine inanıyorum. Bana yazdığı mektupları iki dosya dolusu, sık sık darılır barışırdık. Dargınlığı hep ben çıkarırdım. Barışma önerisi hep ondan gelirdi. İşte dosyamdaki mektupları bütün bunları dile getiriyor. Hayır, ortak için yazmayacağım, yazamayacağım. En iyisi onun mektuplarını yayımlayacağım. Bu mektuplardan ortaçın kişiliği, aramızdaki ilişkiler ve son 15-20 yılın bir takım basın ve edebiyat sorunları ortaya çıkacaktır. Ortaçın mektuplarına verdiğim cevapların kopyaları bende olsaydı da bunları da yayımlasaydım elbet iyi olurdu. Kendilerine önce yine kendileri değer veren ilerlemiş ülke yazarlarının pek çoğu mektuplarını kopyalı yazar, kopyalarını dosyalarında saklarlar. Biz böyle yapmıyoruz. Ortaç'ın bana yazdığı mektuplardan bazılarını yayımlayacağım. Arada benim de yazdığım ama Ortaç'a göndermediğim cevaplar var. Onları da yayımlayacağım. Yazdığım halde bu cevapları göndermeyişimin iki nedeni var. Birincisi iyiliklerini düşünerek onu kırmak istemeyişim. İkincisi de kesinlikle ilişkilerimizin kesilmesini istediğim için yazışmaları kesip durdurmak. Ama bu hiçbir zaman olmamış. Bir süre sonra Ortaç'tan yeni bir mektup, bir telefon, bir telgraf gelmiş, aşırı dostluk gösterileriyle barışmışızdır. Yıl 1929, ortaokul öğrencisiyim. O zamanlar kırtasiyeci ve kitapçılarda ünlü yazarlarımızın fotoğrafları satılırdı. Yabancı sinema yıldızlarının değil, bu yazarların resimlerini alırdım param oldukça. Süleyman Paşazade Sami Bey, Recaizade Ekrem, Tevfik Fikret ve benzerleri. Bunlar arasında Yusuf Ziya'nın da fotoğrafı vardı. Yıl 1936. Biz iki harp okulu öğrencisi Büyükada'dayız. Bir pazar günü. Yanımdaki arkadaşım şimdi tüm general olan Fahir Atabey. Büyükada'nın en güzel kızı dedikleri, şimdi adını bile unuttuğum kız ve tanıdığım bir hanımefendi yanımızda. İskele gazinosunda dondurma yiyoruz. Gazinodaki kalabalığı Meltem rüzgarı gibi bir kısık fısıltı yalıyor. Herkes o fısıltıyı birbirine tekrarlıyor. Akbabacılar geçiyor. Yusuf Ziya ile Orhan Seyfi. Şimdi daktilo makinemin başında ta 31 yılın gerisinden rıhtım boyunca giden o iki kişiyi görüyorum. İkisi de rüzgarda pırpırlanan hafif beyaz elbise giymişler. Yıl 1942. Üsteğmenim, Kars Müstahkem Mevkii, 1. Şube Müdür Yardımcılarından biriyim. Aziz Nesin takma adıyla dergilere hikayeler gönderiyorum. Bunlardan biri İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun Yeni Adamı, biri Sedat Simavi'nin Yedi Günü, biri Remzi Oğuz Arık'ın Ankara'da yayımlanan Milleti. O sıra ne sağcıyım ne solcu, dünyadan haberim yok. Akbaba çok batıp çıkmıştır, çok boy biçim öz değiştirmiştir. Yine bu değişimlerden birindeydi. Ortaç Akbaba'yı bir yarı edebiyat dergisi yapmıştı. Bir Memurun Masası adlı hikayemi Akbaba'ya postaladım. Birkaç sayı sonra yarışmaya gönderilen hikayelerin hiçbirinin beğenilmediği, yarışmayla ilişkisiz gönderildiği halde benim hikayeme birincilik verildiği Akbaba'da ilan edilmişti. Bu kendiliğinden birincilik sonucunda bir yıl boyunca Akbaba bana parasız gönderildi. Şimdi adlarını anımsayamadığım iki hikaye daha göndermiştim. Onlar da yayımlanmıştı. Yıl 1944. Profesyonel yazarım artık, kalemimle geçiniyorum. Sedat Simavi'nin Yedi Gün ve Kara Gözü'nde çalışıyorum. Bir gün Akbaba'ya gittim. Yönetim evi vilayet binasının karşısındaydı. Ortaça kendimi tanıttım, beni çok iyi karşıladı. Zahir Güvenli de oradaydı. 23 yılın öncesindeki o günkü konuşmadan aklımda kalan yalnız şudur. Ortaç Büyükadalı bir kızı anlatmıştı. Kızın Yörük Ali plajında dizine yattığı delikanlının baldırındaki kılları tek tek koparışını. Adını da söylediği o kız birkaç ay sonra CHP bakanlarından birinin eşi olacak, sonra da ondan boşanacaktı. Ortaç Aksaraylı kızın güzel de olsa güzel olamayacağını, yat kalk kuru fasulye yemekten güzelliği kalmayacağını, buna karşılık büyük adalı Şişlili kızın çirkin de olsa güzellik endüstrisiyle zorla güzelleştirileceğini ne güzel ne tatlı anlatmıştı. Ortaç kadar sözün tadını getiren başka birini daha tanımıyorum. Ayrılırken Akbaba'ya yazmamı istemişti. Sonra Tan gazetesine çalışmaya başladım. Yine gittim Akbaba'ya. Tan'da çalıştığımı öğrenince Aman Kızıl'a yakalanma diye espri yapmıştı. Bir daha yıllarca Akbaba'ya gitmeyişim bu tatsız esprisi yüzündendi. Yıl 1946, fıkra yazarı olduğum Tan gazetesi çoktan yıkılmış. Sabahattin Ali ile birlikte Marco Paşa'yı çıkarıyoruz. Marco Paşa'da saldırı hedeflerimizden biri de Yusuf Ziya Ortaç'tı. Yıl 1953, türlü olaylar, türlü belalar gelmiş geçmiş başımdan. Bir gün gazete bayi Nihat'ın küçücük dükkanında Akbaba'nın sekreteri Selami Münir Yurdatap'ı gördüm. Akbaba için üsteleyerek benden yazı istedi. Doğrusu Akbaba'ya yazmak içimden gelmiyordu. Genellikle Akbaba mizahına karşıydım. Bundan da önemlisi Ortaç yıllarca çatıştığımız, çarpıştığımız, tek parti iktidarı olan CHP'nin o günkü milletvekiliydi. Çok üsteledi Selami. Yazarlıktan gittikçe umudumu kesmekte olduğum acılı günlerimdi. Bir takım dergilere, polisiye romanlar yazıyordum. Gazetelere takma adlarla röportajlar yapıyordum. İşte o günlerde Akbaba'ya yazmaya başladım. Yusuf Ziya Ortaç, Akbaba'ya yazmaya başlayışımı Bizim Yokuş adlı kitabında anlatmıştır. Birkaç ay sonra Akbaba'nın hemen bütün yazılarını ben yazmaya başlamıştım. Büyük yazılar, büyük boy hikayeler için 10 lira telif hakkı alıyordum. Bunun 1,5 lirası %15 vergi olarak kesiliyor, elime 8,5 lira geçiyordu. Bütün Akbaba'yı doldurduğum zaman haftada 50-60 lira alabiliyordum. Elime daha çok para geçmesi için üstüme çok iş almak zorundaydım. O zaman da aldığım işleri tam zamanında yetiştiremiyordum. Ortaç'la aramızdaki anlaşmazlık en çok bu yüzden çıkmıştır. Haklıydı Ortaç. Derginin yazılarını zamanında istiyordu. Bundan başka bir şey daha istiyordu. Yazıların güzel de olmasını. Ben verdiği paranın arttırılmasını isteyemiyordum. Çünkü bana yazı yazdırmakla zaten iyilik yapmıştı. Ama bu durum aramızda bir tedirginlikti. Yazı başına 10 değil 15 lira verilmesini idare müdür Ahmet Koçar aracılığıyla söyledim. Olmaz dedi. Dayanamadım ayrıldım. Bir ay sonra üst üste birkaç kere haber yollayarak, adam göndererek, mektuplar yazarak çağırdı. Şaşılası bir şeydir bu. Her ayrılıştan sonraki barışmamızda ağlaşırdık. Biri ağlarsa karşımda dayanamam, ben de ağlarım. Yazı parasını 20 liraya çıkarmıştı. Kendiliğinden 25 liraya çıkarmıştı. Akbaba'da çalışmaya başladığım zaman derginin basımı 8 bin, satışı da 6-7 bindi. İlk ayrılışımdaysa derginin satışı 11 bine yükselmişti. Yıl 1955. Bu 2 yıl içinde 2 kere ayrılmıştım Akbaba'dan. 6-7 Eylül 1955'te İstanbul'u yağmaladılar, yıktılar. Bu yağma ve yıkım başlangıcında hükümetin kışkırtmasıyla olduğu ama sonradan ipin ucunun elden kaçtığı anlaşıldı. İş çığırından çıktığı için sorumlu olan hükümet bir suçlu yaratmak zorunda kaldı. Hükümetin yarattığı suçlular arasında olaydan 2 gün sonra beni de tutukladılar. Evlenmek üzereydim. 2 küçük çocuğum evde yapayalnız kalmışlardı ve hiç param yoktu. Yine Yusuf Ziya yardım elini uzattı, para gönderdi bana. Gönderdiği paralar verdiğim yazılarımın karşılığıydı. Yazılarım da Akbaba'da başından beri hep imzasız, başka uydurma adlarla çıkardı. Ama olsun, ne olursa olsun, benim o günlerde Akbaba'dan başka hiçbir gelir kaynağım yoktu. Unutamam bu iyiliğini. Bunca yıldır çok kişi Yusuf Ziya'ya benim için, ne diye öyle bir adama dergide yazdırıyorsun demiştir. Çok kişi de bana yıllarca, ne diye Yusuf Ziya'nın dergisinde yazarsın demiştir. Ben yazardım çünkü bana göre iyilikler hiçbir zaman ödenemez. Ortaç da bana yazdırırdı çünkü beni gerçekten severdi. Ama bundan çok önemlisi, bir mizah yazarı kolay bulunmuyor, mizah kolay yazılmıyordu. Tutuklu olduğum askeri cezaevinden Akbaba'ya gizli yollardan yazılar gönderirdim. Ortaç'a bir teşekkür mektubu da göndermiştim yaptığı yardımlar için. Bu mektubuma cevabı şudur. 28 Kasım 1955. Azizim Aziz, beni mahcup eden mektubunu aldım. Ne iyiliği, bu kadarcık insanlığı bana çok mu görüyorsun yoksa? Böyle şeyler yazarsan emin ol incinirim. Çocukların için kalbimin kapıları sonuna kadar açıktır. Meral hakkındaki hislerim bana da doğru gibi geliyor. İnşallah sana vefalı bir eş olacak. Yarınki yuvanızda hepiniz mesut olursunuz. Biliyoruz, bir kaza taşı düştü başına. Tevekkelli adı çıkacağına demişler. Bu son felaketindir Aziz. Sakın kötümser olma. Geçecek ve beraber gülüşeceğiz. Ne yapalım, sen suçsuzsun ama adın suçlu. Bu sefer o da kurtulacak artık. Yazılara teşekkürler ederim. Pek çoğu güzel, bazıları pek güzel. Kullanmayacaklarım olursa Meral'e veririm. Esasen hepsini ben okuyordum, Selami değil. Roman beni sarmadı azizciğim ama hiç mi hiç sarmadı, devam edemedim ona. Senden ricalarım şunlar. 1. Erkek olan kadının maceralarını yaz. Bu çok güzel olmaya müsaittir. Kadın haleti ruhiyesini bildiği için konuştuğu kadınların, yolda rastladığı kızların bakışlarından, yürüyüşlerinden manalar çıkarır. Kendi kadınlık günlerini düşünerek tanıştığı kadınları tahlil eder. Herhalde mükemmel yaparsın. 2. Yalçın, dipnot Yalçın Çetin askere gitti. Yeni resimli romanı da bizim Nehura, dipnot Nehar Tüblek yaptıracağız. Buna ihtiyaç var. Senaryoyu rica ederim. 3. Yazılarını ertesi gün mutlaka oku, sansür et. Mektup kağıdı biraz yırtılmış, 2-3 kelime okunmuyor. Zaman kaçırma ve lütfen beni dinle. Yırtılmış okunmuyor. Uğradığın haksızlığın tamiri için ben daima imkan ve fırsat arıyorum. İnşallah çoğu gitti, hatta pek çoğu gitti ve pek azı kaldı. Başka? Canın ne istiyor, sana ne yollayayım, hiç çekinmeden söyle. Senin için, müstekbel refikan için, çocukların için daima iyilikler, saadetler dilerim kardeşim. Yusuf Ziya Ortaç. Not: düşündüğün dergiyi inşallah seninle birlikte yaparız. Kitapta yanlışlar olduğunu bilmiyordum. Allah belasını versin bu matbaacının ve musahirlerin. Bilhassa rica. Yılbaşı geliyor. Hayır, geldi. Yılbaşı yazıları 1956'da neler olacak? İstersen ispiritizma masasına ruhları davet et. Atatürk'ü, Hitler'i, Chamberlain'ı. Sonra yılbaşı hediyeleri. 1956'da ticaret, ziraat, matbuat, kadın ve erkek modası vesaire. Bunu hemen rica ediyorum. Vakit yok, resimlenecek. Şu mektubundan da anlaşılacağı üzere Ortaç benim suçsuzluğuma %100 kesinlikle inanıyordu ve bana olan duyguları katıksız bir özlenlik taşıyordu. Şimdi de size şu olayı anlatayım. Ben Akbaba İdarehanesi'ndeyken bir komiser oraya gelip beni almış götürmüştü. 2 gün sonra arkadaşım Mansur Tekin, Yusuf Ziya'ya gelir konuşurlar. Mansur Tekin uğradığı haksızlığı anlatır, Ortaç, yapmıştır, yapmıştır, bu yıkım solcuların işi der. Mansur Tekin o korkunç 6-7 Eylül gecesini birlikte geçirdiğimizi, onun evinde kaldığımı anlatır. Ortaç yine, yapmıştır, yapmıştır der. Benim tutuklandığımın haftasında çıkan Akbaba'nın kapağında Ortaç'ın salık vermesiyle yapılmış şu karikatür vardı. Bir yargıç kürsüden elini kızıl boyalı orak çekişli birisine uzatmış. Suçlu ayağa kalk diyor. Bu 6-7 Eylül olaylarından suçludur. Ne kadar gücüme gitmişti bu karikatür. Askeri cezaevinin tek kişilik dar karanlık hücresinde gördüğüm zaman. Bu da Yusuf Ziya Ortaç'tır. Yukarıdaki o işten mektubu yazan da. Peki nasıl oluyor? İşte bu hepimiz için ayrı ayrı birer nasıl oluyor olmasaydı romanlar olmazdı, tiyatro olmazdı, edebiyat olmazdı, sanat olmazdı. Ben yine cezaevindeyim. Yılbaşını cezaevinde geçirmişim. Ortaç şu mektubu göndermiş. 12 Ocak 1956. Azizciğim, bugün Namık Paşa ile konuştum. Topkapı Maltepe kışlasında. Senin için 6'da yataktan kalktım. Sakın şikayet ediyorsan mı? Sevinerek yazıyorum. Sevdiklerime, hatta tanımadıklarıma bile hizmet beni bahtiyar eder. Vallahi nezaket cümlesi değil bunlar. Paşa cidden ama cidden nazik, kibar ve zeki bir insan. Bana bütün kışlayı gezdirdi. Her yer titiz bir kadın eli değmiş kadar temiz, pırıl pırıl. Söz verdi, evrakını bu akşam inceleyecek. Güzel konuştum, güzel şeyler söyledim. Allah suçsuz insanların yardımcısı olsun. Elimden gelen her şeyi yaptım, yapıyorum, yapacağım. Gözlerinden öper, sıhhat, saadet dilerim kardeşim. Not: mektubu okuduktan sonra muhakkak yırtıp yok et. Bunu da paşa üstüne tesir yapıyorlar diye düşmanlığa kullanan soysuzlar bulunabilir değil mi? Ortaç. 34. ayrımın sonu. Sayfa 493.